Ayrım 3. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin, sayfa 24. Atilla Tokatlı. Not. Kendi kendime kendimi düşünüyorum. Ben yoksa kendimi sandığımın tersine kötü bir insan mıyım? Kendim için ne kerte yansız, yansız değilse bile hiç olmazsa nesnel olabilir ve nesnel karar verebilirim. Kendim için başkalarıyla birlikte ben bile kendim aleyhimde yargıya varsam da doğruluktan, içtenlikten ayrılmadan, sahtecilik yapmadan karar vermeyi yeğliyorum. İşte bir insan öldü. Zaman zaman birlikte olmuşuz. Elimde olmadan yani isteksizcesine ortaklaşa yaşamımız olmuş. Uzun yıllardır tanıdığım ama bir türlü dostum ya da arkadaşım olamamış bir insan ölüyor. İçimde en küçük bir acıma duygusu yok. Bana bir kötülük mü etti? Hayır ama kötü insandı. Şimdi belki de kendilerine kötülük etmiş olduğu insanlar bile benim kadar katı değillerdir. Belki de ona acıyorlardır. Üstelik bu dünyada asalak yaşamadı. Üstelik şunca kitap çevirdi. Türk düşün yaşamına hizmet etti. Ama ben onu yine de sevmiyorum. Ve ölümünden sonra bir acıma duygusu yok içimde. Elbette iyi oldu da öldü. Oh olsun demiyorum. Ama benim ölçütlerime göre ölümünün hiçbir acınacak yanı yok. Hayır, bir acınacak yanı var. O denli yetenekli, yaşından çok üstün bilgili ve sağlıklı olduğunda o kerte çalışkan bir insanın daha pek çok verimli ve yararlı olması olasılığı varken çevresine de kötülük ederek kendi kendini yok etmesi. İşte buna acınır ama buna bile sevgiyle yanaşarak acımayamıyorum. Neydi ondaki bu kötülüklerin nedeni? Salt içki düşkünlüğü, salt içkiye tutsaklık olmakla bunun yanıtı verilemez. Bunun yanıtını bütün yaşamını incelemek koşuluyla belki ruh bilimciler verebilir. Bir türlü içim oda ısınmadı. Hep bir yapmacıklık içindeydi. Hiçbir içtenlikli yanı yoktu. Fizik olarak da içini yansıtırdı. Genel olarak ressamların çizdiği şeytan portrelerine benzerdi. Yakışıklı, sevimli, güzel adam. O kadınlara olağanüstü incelikle davranması ve sokulması. Bu olağanüstü incelikli davranışında hiçbir ayrım gözetmezdi. Genç kadın, yaşlı kadın, güzel kadın, çirkin kadın, ince kadın, şişmen kadın, düzeyli kadın, düzeysiz kadın. Örnekler verilecek. Sahteciliği buradaydı. Bu bir tavlama yöntemiydi. Tavlama deyince illa da bir cinsel istek niyeti aramak gereksiz. Cinsellik olabilir. Özdeksel çıkar olabilir. Güzel giyinmek, giydiğini yakıştırmak. Yüzüne her istediği zaman yapıştırma bir gülüş koyabilirdi. Bu gülüşün dozu gülünecek şey değil, onun gülmesi gereken şeydi. Hep yapmacık, hep sahteci. Bütün bunlardan bana ne? Hiçbir şey. Ama sevemedim, bana hiç güven vermedi. Üstelik onun bu incelikli davranışları yüzünden ondan uzakta kalamadım. Örneğin istediğini yaptım, kahraman yazıp. Oysa ne güzel, ne doğru, ne yararlı işler yapabilirdi. Bunun için bilgisi de, gücü de, yeteneği de vardı. Psikolojik bilgiçlik taslamak istemem ama sanırım ki yaşama karşı bir güvensizliği, bir korkusu vardı. Bu yüzden bilgisine, çalışkanlığına, gücüne güvenmekten çok hazıra konmayı yeğlerdi. Evlilikleri hep böyle olmuştur. Ayşe Şasa, Meliha. Çok çocuklu son karısı, X'in karısı Y için söylediği, altıma yatan karı, dergi için toplanan para. Hiç mi iyi yanı yok? Yıktıklarına karşı özverisi o kadının çocuklarına ve babasına. Dipnot yıktıkları yerine herhalde yakınlarına olmalı. Attila İlhan. Not. Attila İlhan'ı ilkin şair olarak CHP şiir yarışmasında galiba ikincilik kazanan Duvar kitabıyla tanıdığım zaman Paşa Kapısı cezaevindeydim. Duvarı cezaevinde okurken tutukluluğun psikolojisi içinde çok duygulanmış, çok coşkulanmıştım. Hele şairinin 18 yaşında bir genç olduğunu duyunca sevincim daha da artmıştı. Sonra Beyazıt'taki Küllük Kahvesi'nde birkaç kez başkalarıyla birlikteyken görüp konuştum. Giyinişiyle, davranışlarıyla ben şairim diye bar bar bağırıyordu. O zaman zaman kısa konuşmalarımızda bendeki etkisi iyi olmadı. Kendisinin reklamcısı bir tutumu vardı. Sonra ben yine cezaevine düştüm. Sultanahmet cezaevindeydim. Attila İlhan, Esat Adil'in genel başkanı olduğu Türkiye Sosyalist Partisi'ne o zaman girmişti. Parti plajcı Reşit Bey'in, galiba soyadı Menteşeoğlu'ydu, Topçuoğlu'nun eniştesiydi, karısı Reşit'ten Boğazkesen'deki apartmanı aldıktan sonra medetle kırıştırıp ayrıldı. Medet'le evlendi. Hey gidi. Dipnot: Medet, Aziz Nesin'in bir hapishane arkadaşı. O zamanki Gerçek gazetesinde 50 bin, 100 bin filan derken yavaş yavaş 300 bin lirası gitmiş ki şimdinin en azından 2 milyon lirasıdır. İşte Atilla'nın çok keskin solcu olduğu dönemdir. O Türkiye Sosyalist Partisi'ne girdi. İşlerinde gazeteci de olmadığından Gerçek gazetesinin başına geçti. Her gün Gerçek gazetesinde o aşırı, o keskin solculukla ahkam kesiyor, bilgiçlik taslıyor, bütün yaşlı başlı solculara ders verdikten başka küçümseyici bir davranışla, üslupla herkese akıllar dağıtıyordu. Biz cezaevindeyken yazdığı bir yazıya, galiba baş yazıydı, herhalde birinci sayfadan başlıyordu, çok canım sıkılmıştı. Kendilerinden başkalarını, yani o örgütte bulunmayıp eyleme katılmayanları korkaklıkla, pısırıklıkla suçluyor, kahve köşelerinde pinekleyen laf ebeleri filan yerine koyuyordu. Bizim onca yıllık mücadelemizi, cezaevlerinde oluşumuzu hiçe sayıyordu. Deneyimlerim öyle göstermişti ki Esat Adil'in deyimiyle namludan fırlayan kurşun gibi olanlar genellikle sonradan fiyasko veriyorlardı. Bana göre Attila İlhan da fiyasko verecekti. Bakalım ne zaman diye bekledim. Olanlar biz cezaevinden çıkmadan olmuştu. Sıkı yönetim Türkiye Sosyalist Partisi'ni mahkemeye verdi. Avukat Orhan Arsal'ın parti merkezi olan evinin üst katında en büyük provokatörlüğü yapan, zapt olunamayan adam bir sabah Esat Adil'i evinde tutuklamaya geldi. Böylece başarısından dolayı komiser oldu. Mahkeme sonra sivile verildi. Esat Adil'i suçlamalardan biri Esat'ın Sovyet hariciye memurlarından, TAS ajansından filan para aldığıydı. Sonra tanık kimdi? Attila İlhan. Bu tanıklıktan sonra Attila arkadaşları, hem de kendisinden çok ılımlı arkadaşları hapishanelerdeyken Attila İlhan pasaportunu alıp Paris'e gitti. Yıllar sonra Paris'ten dönecek, Dost dergisinde soruları kendisinin hazırladığı bir soruşturmanın bir sorusu şöyleydi. Duyduğunuz vicdan azabı. 3 tanesini sayıyor ama birini açıklayamıyor. Bu açıklayamadığının Esat Adil için yalancı tanıklık olduğu bellidir. Ben cezaevinden çıktıktan sonra Attila İlhan çevresine kendisinden biraz daha genç olanları toplamıştı. Karargahları Baylan Pastanesi'ydi. Bir iki kez onu gördüm uzaktan ama yalnız selamlaşmakla yetindim ve konuşmadım. Sonra İzmir'e gitti. Demokrat İzmir'in sorumlusu oldu. 19 Şubat 1973 Pazartesi günü Samim Kocagöz'ün yeğeni Ziya arabasıyla beni Demokrat İzmir gazetesine götürdü. Attila'yı gördüm. En uzun konuşmamız o oldu. O zamana dek hangi sol, hangi batı kitaplarını çıkarmıştı? O uzun konuşmada ilginç bir şey söyledi mi? Hayır. Yalnız konuşmamda kendince önemli bir şey geçerse bunu yazmalı diye bağırıyordu. Bu davranışıyla bana sürekli yazar olarak dünyaya, yaşama, her şeye baktığı olumlu izlenimini verdi. Yaşanan, konuşulan her şey onun için ya yazılabilir ya yazılamaz diye ikiye ayrılarak değerlendirilebilir. Hoşuma gitti, birkaç kez böyle söyledi. İzmir şehir planını istedim, birisini göndertip aldırttı. Not: Salah Birsel, Hürriyet, Mart 1973'te Attila İlhan için yazdığı yazıdan. Ben. Attila İlhan kitabından bu birinci kişileri çıkarsa iyi bir kitap olur. Hangi batı? Attila İlhan'ın yer yer Falih Rıfkı'nın deyişine yaklaştığını da gördüm. Olsun, her şeye karşın kitap Attila İlhan'ın damgasını taşıyor. Usta bir yazar Attila İlhan. Bedri Rahmi Eyüboğlu. Bedri Rahmi'ye mektup. Postaların işlemediği, haberlerin ulaşmadığı, kuş uçmaz, yol geçmez o son yerdesin. Orasını kara, karanlık derler, görmeyenler böyle söyler. Orası karanlık bile değil. Bara karanlık olaydı, karanlığın da resmini çizerdin, boyardın, şiirini düzerdin, yazardın. Ve sen hep 64 yaşında, artık hiç yaşlanmadan, hep son olduğun gibi yaşayacaksın. Bütün öteki yaşlanmayan dostlar gibi anılarımızda. Ve Rahmi torunlar ve Murat torunlar dedelerinden daha yaşlı olacaklar. Yazık, orası karanlık bile olmadığından mektubumu okuyamayacaksın. Belki sana değil, kendime yazıyorum bu mektubu. Senin herkese, herkesin de sana seslendiği gibi az kalsın reis diye, Bedros diye başlayacaktım mektubuma. Ama hiçbir zaman reis diye seslenmeyi de, seslenilmeyi de sevemedim. Sanırım sana senin dostlarına seslendiğin gibi reis demeyen tek dostunum. Bizden yana sorup soruşturacak olursan, bizler tıpkı seninle aramızda olduğun zamanlardaki gibi, yine her zaman ve her yerde ve karada ve denizde ve havada ve cezaevlerinde bile hep iyi olmak zorundayız. Burada sana değgin iki haber vereyim. Birincisi bir müjde. Yılın sanatçısı seçildin. Niçin mi seçildin? Ne yaptın da mı seçildin? Bize bırakıp gittiğin bu yeryüzünü resimlerindeki renkler cümbüşüyle bayram yerine getirmek istediğin için değil. Bırakıp gittiğin bu halkın sözünü şiirlerinde nakış nakış, oya oya dillendirdiğin için de değil. Ya niçin? Söyleyeyim sevgili Bedri, öldüğün için. 1975 yılında öldüğün için. 1975 yılının sanatçısı seçtiler seni. 2000. yılda ölüp 2000. yılın sanatçısı seçilmeni yeğlerdim doğrusu. İkinci haberim sevindirici değil. Dol Karabakır Dol adlı kitabında Türk Dil Kurumu'nun şiir ödülünü alamadın. Ödülü kazanamadın. Ama bir avuntun olacak. Salt sen değilsin kazanamayan. Bu yıl Yargıcılar Kurulu ödüle layık şiir yazmış şair bulamadı. Niçin mi kazanamadın? Niçin mi ödüle layık görülmedin? Kötü şiir yazdığın için değil, Dol Karabakır Dol adlı kitabındaki şiirlerinin beğenilmediği için de değil, haksızlığa uğradığı için de değil, ya öyleyse niçin? Söyleyeyim sevgili Bedri, biraz daha erken ölmediğin için. Türk Dil Kurumu'nun değerli Yargıcılar Kurulu üyeleri kararlarını vermek için toplanmadan bir iki gün önce ölebilmiş olsaydın, bence Türk Dil Kurumu ödülünü kazanacağın kesindi. Biraz geç öldüğün için TDK ödülünü kaçırdınsa da, çok erken öldüğün için de yılın sanatçılığını kazandın. Sana bir şey söyleyeyim mi sevgili Bedri Rahmi? Yaşamanın yeri ve zamanı olmaz ve sen bunu çok iyi bilerek yaşadın. Ama ölmenin bir zamanı vardır ve yitirdiğinle kazandığın da gösteriyor ki sen ölmenin zamanını hiç bilemedin. Çok erken olgunlaşan bir sanatçıydın. Bense çok geç geliştim. Öylesine geç gelişim ki 1954 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan yazılarını süslediğin desenler yüzünden Akbaba dergisinde seninle alay etmiştim. Hem de ne diyebilir misin? Yazılarını bezediğin o desenlere ne yandan bakılsa hiçbir ayrımı yok, hiçbir anlamı yok diye. O sıralar imzalı yazı yazdırtmıyorlardı da imzasızdı o yazılarım. Yazılarını, şiirlerini seviyor, resimlerinden üstün tutuyordum. Çok sonraları ama hiç olmazsa kendi kendime anlayabildim ki sen şiirlerinde de resimlerinde de hep aynı şeyi yapmaktasın. Nasıl resim yapmak için boya, tutkal, mozaik, taş, mermer, kum, çimento, cam gibi türlü araçları kullandıysan sözcükleri kullanıp şiir biçiminde resimler yaptın. Şiirlerin sözcüklerle yapılmış resimdi. Sabahattin'i toprağa verdiğimiz gün mezarlık dönüşü 8-10 arkadaş bir meyhanede oturup içerken ''Ne şaşılası şey demiştin, 5-10 gündür ölüm üstüne şiirler yazmaktan kendimi alamıyordum.'' Okumuştun ölüme değgin o bitmemiş yarım bölüm şiirlerini, nasıl etkilemişim? O günün acılı havasından mı, kendi kendime bir dram mı uyduruyorum? Nazım için de aynı şeyi düşünmüştüm. Kendisi için şiir yazılanın, kendisi için yazılan şiiri anlamayışı, tadına varamayışı. İnsanın bir yarısının öbür yarısına yabancı oluşu gibi bir şey bu. İtalya'dan sana gönderilen mektupta da buna benzer bir zorluk anlatılmıştı. O mektup seni çok sevindirmişti. Ölümün kanser tırnaklarıyla içini bura bura oyduğu günlerde yatağında okumuştun o mektubu. İtalyan Türkoloğun mektubu ana dili Türkçeymiş gibi düzgündü, güzeldi. Türkolog bütün şiirlerini okuyup anladığını ama yine de anladıklarında bile anlamadığı bir şey olduğunu sezmişti. Şiirlerindeki kimi sözcükleri, kimi deyimleri, kimi anlamları bütün gizleriyle çözümleyebilmek için İstanbul'a sana geleceğini yazıyordu. İşte şiirin dili bu, gizlerini kolaycacık vermeyen, hemen kendini teslim edip tattırmayan şey. Senin alabildiğine cömert şiirin bile bir Türkoloğa peçesini açmıyordu. Hidayet Gülen sana vakfı anlatmış, çok coşkulanmışsın. Ölümüne yaklaşan günlerinde her sana gelişimde ne zaman vakıfa gideceğimizi soruyordun. Ne zordu yalan dolanla seni aldatmaya çalışmak, oyalamak. Hiçbir zaman seni vakıfa götüremeyeceğimi bile bile yalanlar uyduruyordum. Komşu sayılırdık, yine de seyrek görüşebiliyorduk. Çünkü sen bir başka türlü yapmıştın kendini bağladığın zincirlerine, ben başka bir türlü. Ölüm boyasını yüzüne çaldıktan, ölümün gölgesi yüzüne düştükten sonra daha sık sana gelemeyişim biraz da bundandı. Sık gelişlerimde kuşkulanırsın diye seyrek geliyordum. Ne zor şey ölüme yargılı dostunun kısa süre sonra öleceğini bile bile elinden hiçbir şey gelmeden umarsızca karşısına oturup konuşmak onunla. Onulmaz derdin olduğunu, ölüm yolunun sonuna geldiğini bilseydin seninle çok daha erinçli konuşabilecektim. Evin dolup taşıyordu dostlarınla, öğrencilerinle. Seni avutacak sözler bulabiliyor, iyileşeceğine seni inandırmaya çalışıyorlardı. Oysa ben gözlerimi kaçırıyordum senden. Sanki gözlerimde ölüm yargını da okuyacakmışım gibi geliyordu. 2-3 gece sana gelmek için evimden çıktım. Sizin kapının önünde duraladım. İçeri girmeye yüreklenemedim. Evden çıkan iki öğrencine ağrıları var mı diye sordum. Dileğim dayanılmaz ağrıları çekmeden tükenmendi. Gerçekten sana söylenmeyen şeyin ne olduğunu bilmiyor muydun? Yoksa biliyordun da sevenlerini telaşa vermek mi istemiyordun? Bunu öğrenemeyeceğiz senden. Bilmiyordun da neydi o çalışma sıtması içindeki çırpınışın? Yaşamın bir sayım dökümü içine girmiştin. Şiirlerini bantlara okuyor, tablolarının renkli resimlerini çekiyor, acıların ara verdikçe dergilerdeki, gazetelerdeki yazılarını derleyip topluyor, kitapların çıksın diye özenip telesiyordun. İlaç ve iğne uykuları arasında durmadan resimler boyuyor, bitmemiş resimler üzerinde çalışıyordun. İyi hazırlandın ölüme, sana yakışan soylu sanatçı biçiminde. Yaşamının her zamanki bir yıllık olağanüstü çalışkanlığını son 1-2 ayının içinde yoğunlaştırarak. Sana müzeher Vanu'yla son gelişimde Eren uyuduğunu söylemişti. Yukarı çıkıp uyanmanı bekledik. Yatağa yüzü koyun uzanmıştın. İğnelerin etkisiyle derin uykudaydın. Epeyce bekledik uyanmanı. Ayrılırken Eren gittiğimize çok üzüleceğini söyledi. Yine geliriz dedim. Elbet geleceğiz biz de bir gün, o karanlık bile olmayan yere. Ne sen bileceksin bunu ne de biz. Vara dedikleri gibi karanlık olsaydı da, sen resmini yapıp boyasını vuraydın, şiirini yazıp söyleyeydin, ben de alayını yapıp sözünü söyleşisini yazaydım. Not. Anlarmış gibi haksızlığım, utanırım. Şiiri güzel de resmi berbat. Sana ne, sen ne anlarsın? Ne diye burnunu sokarsın anlamadığın işe? Akbaba'da alayım Cumhuriyet'teki yazı ve resimleri için. Bir de halkçılık konusu anlaşamadığımız, o halka daha duygusal yaklaşırdı. Kızınca birden çok kötülerdi ve herkesin kötülemeye katılmasını isterdi. Cengiz Bektaş ve Tahir Alangu ve Kemal Tahir ve Fikret Otyam örneği. O kızma noktasına kadar hep yumuşaktı. Hesaptan çıkardı mı tamam. Dostlarında olan eksiklikleri de görmez, olmayanları da birden abartarak görürdü. Haldun Taner'e gidişimiz, Haldun'un motorda kendi hikayesini, Sait'e ezberden okuyuşunu, hafızasını övmüştü Haldun'un. Çok özgün sanatçıydı, üslubu hemen belliydi. Resimde sürekli arayıcılık içinde değişkendi. Ama değişme aşamasında yine de onun dedirten bir belirlilik vardı. Yazıda ve şiirde, resimde olduğu gibi değişken değildi. Bundan da birinci işinin resim olduğunu anlıyoruz. Hatta yazı da Bedri için kalemle yazılan bir resimdi. Resim araçlarıyla yapmadığını resimlerdi. Yazıyla da resim yapıyordu diyebiliriz. Kanserin amansız günlerinde resim ve yazıyla tutkuluca uğraştı. Hastalığından sonra piyasanın yükselip resimlerinin pahalı satılması üzerine değerinin artık anlaşılmaya başladığına sevinmesi, oğlu, yeni karısının ise bir galeri sahibi gibi ölümünden sonra, nasıl olsa ölecek ya, daha da yükseleceğini düşünerek satmamalarındaki dram. Yazılamayacak bir ressam dramıdır bu, ancak hikaye olabilir. Hikaye. ölümüne yakın ticaret olarak editörlerin her şeylerini basmak için konuşmaları, Bilgi'nin iki kitabı birden basması ve benzerleri gibi. Savı, güzelle yararlı. Yararlı güzel, güzel de yararlı olmalı. Güzel bir işe yaramalı. Sanırım bu sav çocukluğundan, yaşamından gelmektedir. Rahat bir öğrencilik yaşamı değildi onunki. Halk gibi, halk olarak. Balıkçı, Azra, Sabahattin akımından da Bedri Rahmi. Anadolu'da ayrı ayrı halklar kültürü yok. Halklar kültürünün karman çormanlığından bileşik bir Anadolu kültürü var. Ta tarihten bu yana. Bugünkü Anadolu'lular bizler de ister istemez bu zengin haritanın ilk elden mirasçıları oluyorduk. Et lokantasına gidişimiz, telefon etmişti bana, İlhami Soysal da vardı. Arabasıyla gidip rakı içmiştik. Nokta nokta Rika ve Nimet Arzık'la evinde olduğumuz o gün, bir gece bahçede toplu misafirleriyle oluşumuz. Nokta nokta Rika'yla bir gece Kalamış İskele gazinosunda. Şiiri resminin uzantısıydı. Tersi de söylenebilir. Sözcüklerle şiir yazmıyordu demek istemiyorum. Böyle yaptığı oluyordu. Ama ben resimdeki anlayışın o özü şiirde de sürdürdüğünü anlatmak istiyorum. Çok sık değişmelerle hiç değişmeyen bir şey var. Biçim değişiyor. Resim ve bezeli araçlarını değiştiriyor. Hep tıpkılık var yine de. Gravür, müzik, seramik, resim, nakış, baskı. İşkillenir diye. Kapısından döndüm geceleri. Nasılsın? Adamına göre. 20 Eylül 1975'te öldü Bedri. Bedri Rahmi'nin evinde geçmiş sanırım o konuşma. Oradaki gerici partilerden birinin önemli bir iki kişisiyle İlhan Selçuk varmış. O önemli kişi tartışırken hukukçu olduğunu birkaç kez söyleyince, bir süre sonra İlhan da fırsatını bulup alçak gönüllülükle hukuk mezunu olduğunu söylemiş. Bir bozulmuşlar, Bedri öyle keyifle anlatmıştı ki bunu. Bedri'nin ölümü üzerine yazı yazacaktım, işte bu olayı anımsadım. Ama İlhan'la konuşanların kimler olduklarını unutmadan Bedri'ye sorup öğrenmek istedim. Bedri'nin telefon numaralarını çevirirken birden onun ölmüş olduğunu ansadım. Kim bilir kaç kez daha bir şey sormak, konuşmak için onun telefon numarasını çevireceğim. Konuşulmaz bir yere gitti. Notlar 1 Ekim 1975 1. Belli konulardan türevler üretirdi, belalanır tutulur. Meşk, saz, balık, çınar, gecekondular, kendi yüzü, çehreler. Ne söylemeye başlamışsa hep onu söylemiştir. Hep kendini yani. Süslemeci, resimle değil. 2. Resimde dönem dönem inatlı tutkuyla aynı nesneyi ya da görüntüyü üretmeleri. Derinlemeler derim bunlara. 3. Bedri ile bir gece Todori'de o çocuk ve babasıyla uğraşmamız. Dipnot, o geceyi çok iyi anımsıyorum ancak Bedri Rahmi'nin orada olduğunu unutmuşum. Kalamış'ta Todori adında çok ünlü bir meyhane vardı. Ailecek sık sık giderdik o meyhaneye. Masamızda Kemal Tahir, Vala Nurettin, Bedri Rahmi gibi o zamanın aydınları ve eşleri de olurdu. Çok geç saatlerde ben yaşlarında oğluyla birlikte motosikletli bir kemancı gelirdi Todori'ye. Baba kemancı genellikle sarhoş olurdu. Baba keman çalar, oğlu da konser sonunda para toplardı. Aziz Nesin'in sözünü ettiği gece kemancı keman çalamayacak kertede sarhoştu ve rezalet çıkarmıştı. Sanırım Todori kemancıyı sarhoş diye meyhaneden atmak istemişti de kemancı ve oğlu direnmişti. Babanın mecali kalmadığından oğlu daha da direnmişti. Hüngür hüngür ağlayarak bağırıp çağırıyordu zavallı çocuk. Masada annemle babam tartışıyorlardı. Babam çocuğun babasıyla gurur duyduğunu, böyle sarhoş olmasını, hele sarhoş diye meyhaneden atılmasını içine sindiremediğini, hatta babasının dünyanın en büyük kemancısı olduğuna inandığını anlatıyordu. Annemse babamın bu sözlerine karşı çıkıyor, çocuğun çok akıllı bir çocuk olduğunu, babasını olduğu gibi bir meyhane kemancısı olarak değerlendirdiğini söylüyordu. Kardeşim Ahmet'le ben masadan uzaklaşıp olay sahnesine yaklaştık. Kemancı motosikletine atlamış, oğlu da motosikletin terkisine binmeye çalışıyordu. Garsonlar kemancının gittiğinden geri dönmeyeceğinden emin olmak için olmalı, motosikletin hemen arkasındaydılar. Çocuk giderken benim babam dünyanın en iyi kemancısıdır. Siz onu sarhoş değilken dinleyin hele bir diye bağırdı. Ali Nesin. 4. Ölümüne yakın tablo fiyatlarının artışını değerinin sonunda anlaşılması olarak yorumlayışı. Buna karşılık Mehmet'le Eren'in ölünce fiyatları daha da yükselir diye satmamaları. 5. Bedri ile Eren'e yan yana olduklarında bakar bakar dururdum. Bu kadın Bedri'nin şiirlerini anlayamaz, ne yazık diye üzülürdüm. Şiirlerini anlamayınca en azından yarısını anlamıyordur Bedri'nin. Vera'nın da Nazım'ı şiirleriyle anlamadığını, hatta sezmediğini, ancak Nazım'ın ölümünden sonra onun değerinin ün olarak başkalarında yansımasıyla sezebilmişti Vera. Nazım'ı, Nazım'ın büyüklüğünü. Vakıf 1 Ekim 1975, Çarşamba, Çatalca. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 36.